Bosch Time.
Efendim merhaba, Türkiye'nin Sesi Radyosu ve Memleketim FM ortak canlı yayınında sinyalimizi duydunuz. Spor Daima'yı 2020'nin 8. programıyla selamlıyoruz sizleri Spor Daima ekibi olarak. Programın hazırlanmasında çok değerli katkıları olan sevgili Eda Kotanoğlu, ana kumandada sevgili Gökhan Polat ve tam sağımda sevgili Özkan Pekesen program konuğumuz. Geçen hafta sevgili dinleyiciler programda sevgili Ahmet Talimciler hocamızla bir telefon bağlantısı yapmıştık. Sporun farklı boyutlarını yöneticilerin, özellikle teknik direktörlerin bireysel ve takım sporlarındaki katkılarını konuşmuştuk. Ondan önceki haftada Yusuf Yalkın'dan bu konuyla ilgili katkılarını almıştık. Ve geçen haftanın son dakikalarında Özkan çok haklı olarak bir başlık ortaya atmıştı. Haftaya uygunsa hocamız da, onun da zamanı uygunsa, sizler de olur derseniz fanatizmi konuşalım demişti. Ben de hemen göz ucuyla Eda'ya bakmıştım. Eda da her zamanki cool duruşuyla başını hafif eğerek uygundur demişti. Ve biz de fanatizmi bu hafta konuşma izni aldığımız için büyük bir mutlulukla Ahmet Hoca'ya merhaba Ağabey diyoruz. Hocam merhaba.
Merhaba, merhaba.
Nasılsınız, ne var ne yok?
Teşekkür ederim. İyiyim. Siz nasılsınız?
Sağolunuz değerli hocam. Sevgili dinciler, sizler artık biliyorsunuz, aşinasınız ama ben yine de hatırlatayım. İzmir Bakırçay Üniversitesi Sosyoloji Bölümünden Profesör Doktor Ahmet Talimciler şu anda tam hattımızın karşısında. Her vesileyle ben söylüyorum, Türkiye'deki bir elin parmağını geçmeyecek spor sosyologlarından da biri Ahmet hocamız. O yüzden de biz bu konuyla ilgili farklı bakış açılarında her vesileyle Ahmet hocamızın kapısını çalıyoruz, telefon numarasını çeviriyoruz. O da ben her zaman böyle programlara katkı vermeye hazırım diyor, eksik olmasın. Ve dolayısıyla fanatizmi konuşmak için biz buradayız. Sevgili hocam, fanatizmi bir sosyolog olarak nasıl tanımlıyorsun? Sonra bunu istersen spor alanındaki fanatizm olarak daraltarak da aktarabilirsin. Oradan başlayalım dilersen.
Aslında şöyle bizi dinleyenlere daha farklı bir yol izlemek açısından şöyle başlayalım. Yani fanatik, fan, fanatizm kelimeleri üzerinden gidelim.
Lütfen çünkü, hocam.
Baktığımızda bunlar birbirlerine de karıştırılıyorlar ve oradan sonra başka bir tarafa doğru da gidiyor işler.
Evet.
Şöyle söyleyebiliriz. Yani hayatın aralarında insanların bu İngilizceden bizim dilimize geçen hayranlık duyması, tutkuyla bağlı olması üzerinden giden bir kelime fan.
Evet.
Fan olmak.
Evet.
Bir şarkıcıyı, bir sinema oyuncusunu ya da bir sporcuyu tutkuyla onu desteklemek, onun işte maçlarını, albümlerini, şarkılarını kaçırmamak, filmlerine mutlaka gitmek, böyle gidebiliriz.
Yani hayatının merkezine oturtmak da diyebiliriz.
Hayatının merkezine o tutkuyla bağlı olduğu kişiyi oturtmak üzerinden gidiyor.
Evet.
Fanatizm bu anlamda baktığınız zaman aslında fanatik dediğimiz, yani bir düşüncenin, bir duygunun, bir ideolojinin tutkuyla bağlı olan kişi üzerinden giden bu tanımlamada diğer insanlara zarar vermediği sürece, yani karşısındaki insana, o tutkuyla bağlı olduğu kişiye zarar vermediği sürece fanatik olmanın ya da fan olmanın bir kötü bir tarafı yok.
Çok doğru.
Ama
çok doğru.
Söz konusu olan bu fanatiklik o tutkuyla bağlı olduğu kişiye zarar verme aşamasına geldiğinde, ki hepimiz gayet iyi biliyoruz, bazen işte o tutkun olduğu oyuncuya ya da tenisçiye, belli aşamalarda bunlar yaşandı.
Evet.
O kişiye zarar vermeye doğru gitmeye başladığı andan itibaren bu fanatiklik tehlikeli bir şey görünümüne bürünmeye başlıyor.
Bir nevi psikolojik bir saplantıya, obsesyona, işte, takıntıya dönüyor değil mi hocam?
İşte orada işte ziller çalmaya başlıyor. Orada
sen,
başka bir boyut.
Sen tenisçi deyince hemen Monika Şeleş aklıma geldi.
Evet. Benim de aklıma gelen oydu. Monika Şeleş'i siz zikrettiğiniz için daha da iyi oldu.
Hı hı.
Bu ve buna benzer örnekler, benim hatırladığım sadece Monika Şeleş örneği de değil.
Hı hı.
Yanlış hatırlamıyorsam Amerika'daki çeşitli aktivistlerin de başına gelen bu tip uygulamalar var.
Ya da bunun
var.
Çok hatta çarpıcı ilgili tarihsel örneği de John Lennon değil mi hocam? John Lennon'a da bir hayranı, fanatiği vuruyor.
Tabii en bilindik örneği o. Evet. Yani dünyanın en önemli isimlerinden bir tanesinin böyle bir ölüme ölümle karşı karşıya kalmış olmasının arkasında bizatihi onu çok seven, evet, tutkuyla bağlı olduğunu iddia eden birinin olması.
Hı hı.
Buradan geliyor. Fanatizm ise biraz daha işte bu sözünü ettiğimiz bu boyutun biraz daha üst seviyelerde, özellikle de bizim daha çok iş bugün konuşacağımız spor üzerinden bağlantısını kurdurmaya başladığımız andan itibaren fanatizmden bahsetme, fanatizm dediğimiz daha tutkulu, daha belki de karşı tarafa zarar verme üzerinden yürüyen bir anlayıştan söz etmeye başlıyoruz ki orada işin içerisine şiddet girmeye başlıyor. Burada sadece fiziksel şiddeti anlamayalım, sözel şiddetin de, psikolojik şiddetin de olduğu gerçeğinin altını birkaç defa kalın çizgilerle çizmek gerektiği düşüncesindeyim. Çünkü özellikle belli aralıklarla yaptığımız çalışmalarda da şu ortaya çıktı. Taraftarlarla mesela yaptığımız çalışmada sorduğumuz sorularda zaman zaman şunu ortaya koyduk. İşte sizi futbol sahalarında en çok ne rahatsız eder diye sorduğumuzda birinci sırada onlara verdiği cevap şuydu. Küfür edilmesi.
Evet.
Yani rakip takım taraftarlarının bize küfür etmesi, bizi aşağılaması diye bir cevap veriyorlardı. Hı hı. Ama çok ilginç bir şekilde birkaç defa, yani birkaç soru sonra bu sefer de sorduğumuz soruyu test etmek anlamında başka bir soruyla siz aşağıdakilerden en çok hangisini yaparsınız diye sorduğumuzda da
küfür etmek cevabı geldi.
Bir şekilde en çok verilen cevap da küfür edilmesiydi. Yani böyle çok ilginç bir durumla karşı
karşıya. Hocam, bu insanın ve insanlığın böyle bir evrensel tenakuzu mu var, çelişkisi mi var? Çok küçük bir parantez açacağım, sonra yine senin devam etmeni rica edeceğim. Ben de geçen hafta Türkiye popülasyonu ile ilgili yapılan bir sosyolojik araştırmada şöyle iki cevapla karşılaştım. Yaşlılar ne yapılmalı? Anne babalar, büyükler yaşlandıklarında ne yapılmalı diye soruluyor. İşte bir takım seçenekler sunuluyor. İnsanlar çok ciddi manada %80'lere varan oranda çocuklarının yanında yaşlılıklarını geçirmeli. Yani kurumlarda geçirmemeli diyorlar. Yani evet. Bu çok da insani ve güzel bir şey aslında. Bizim hasletlerimizle de örtüşüyor. Fakat birkaç soru sonra şöyle bir soru soruluyor. Evinizde bir huzursuzluk yaşanıyorsa bunun nedenlerinden önemli çıkan başlığı hangisi olabilir? Yaşlılarda var ise diye soruluyor. %92 oranında evdeki yaşlılar huzursuzluğa sebep olmuştur cevabını veriyor aynı toplum.
Burada işte şu ortaya çıkıyor. Yani aslında siz şu anda hem ben hem de siz bizim sosyal bilimlerde kullandığımız anket çalışmalarındaki yaşanan daha sağlam sonuçları ortaya koyabilmenin yollarını söylemiş oluyoruz. Çünkü
çapraz kontrol tanesini, değil mi? Evet.
Tabii yani o sadece birini söylemiş olsaydık, yani mesela orada az önce zikretmiş olduğunuz ilk sorudan sonra konuşulmuş olsaydı söz konusu sonuçlar bambaşka çıkacaktı.
Hı hı.
Ama İkisini beraber değerlendirdiğinizde durumun pek de öyle olmadığını görmeye başlıyorsunuz.
Tıpkı yani, fanatizmde de bu örneği veriyorsun yani.
Aynı şey fanatizm için de geçerli. Çünkü fanatizmde şöyle bir boyutu da var tabii ki işin. Özellikle de belki birazdan onu da konuşuruz. Türkiye'de futbol fanatizminden bahsettiğinizde taraftarların, özellikle de fanatik taraftarların büyük bir çoğunluğu kendi takımlarına yönelik olarak yapmış olduklarını pek fanatiklikten ya da fanatizm boyutundan saymıyorlar. Hmm. Tam tersine karşı tarafınkini fanatizm üzerinden ya da onları işte onları aşağılamak, onları ötekileştirmek üzerinden gösterip kendilerini haklı çıkartma pozisyonunu ön plana çıkartmaya çalışıyorlar.
Yani ben kendi takımımla rakip takımın, deplasman takımının otelinin önünde sabaha kadar davul çalarsam güzel. Ama benim takımıma tabii gittiği yerde yapılırsa bu yanlış bir şey oluyor gibi. Bir çifte standart devreye giriyor. Hani insanlığın aslında temel arızalarından biri olan çifte standartla burada da mı karşılaşıyoruz?
Tabii burada da karşılaşıyoruz. Hatta burada daha fazla karşılaşıyoruz. Hatta sizin bu söylediğinizi daha da onaylayacak o kadar çok örnek yaşıyoruz ki son zamanlarda. Şöyle dikkat edin. Bu özellikle tırnak içinde büyük diye nitelendirdiğimiz kulüp başkanları son zamanlarda çok sıklıkla televizyon ekranlarında konuşuyorlar. Hemen hemen iki günde bir bunları dinliyoruz biz. Ve her biri kendi pencerelerinden, kendi taraftarlarına şirin gözükecek bir takım ifadeler kullanıyor. Bunun karşısında ise diğer başkanı ya da diğer takım taraftarlarına yönelik bir takım imalı laflar ediyor. Yani böyle aslında bunu sadece sadece takım taraftarlarında görmüyoruz. Bakın Türkiye'de yöneticiler de bu pozisyonda. Hatta yöneticilerin bu pozisyonda olması beraberinde şunu getiriyor bize. Yani bir kulübe başkan olacaksınız, bir kulübe yönetici olacaksınız. İşte tribünlerden yetişmelisiniz. Siz de ne kadar o takımın taraftarı olduğunuzu göstermelisiniz gibi bir anlayış ortaya çıkıyor.
Hocam program akışını birkaç gün önce Eda yazarken ne yazayım diye bana sorduğunda fanatizmde, parantez aç, sporculukta, seyircilikte, yöneticilikte, teknik direktörlükte fanatizm demiştim ben de. Tam da onu söylüyorsun aslında.
Tam da bunu söylüyorum çünkü bakın Türkiye'de spor sahalarındaki fanatizm üzerinden konuştuğumuzda ve bütün çözüm önerilerindeki ortaya konulara baktığımızda sadece taraftarlar üzerinden değerlendirildiğini görüyoruz. Yani Türkiye'de yasal düzenlemeler de daha çok taraftarlara yönelik. Halbuki dikkat ederseniz asıl ortaya konulan bu yapının içerisinde yöneticilerin olduğunu görmeye başlıyoruz. Yani mesela pazar günü bir Galatasaray Fenerbahçe maçı oynanacak. Ve Türkiye'nin yani en büyük, en etkili olan iki karşılaşmasından bir tanesi bu. Ve bu karşılaşmada mesela daha şimdiden şey tartışması başladı. Yani işte maç nerede seyredecek? Bize loca verecekler mi, vermeyecekler mi? Yani yan yana muhtemelen seyretmeyecekler kulüp başkanları. O zaman biz hani bu çok sık kullandığımız ezeli rakip ebedi dost. Yani bu ifadeleri çok kullanıyoruz.
O kalıbın hakkıyla içini doldurmak gerekiyor diyorsun.
Ama onun içini doldurmuyoruz ki.
İşte tabii tam onu söylüyorum ben de. Yani aslında doldurmak gerekiyor, doldurulmuyor diyorsun. Yani dolayısıyla ben de onun altını çiziyorum bir kere daha. Şimdi hocam şöyle bir tehlikeyle karşılaşıyoruz. Sende de bu oluyor, bende de oluyor, Özkan'da da oluyor. Futbol aslında her alandan rol çalıyor. Diğer spor dallarından rol çalıyor. Yayına girmeden önce Özkan'la konuşurken dedim ki ya sen eski milli futbolcusun. Habire konuyu getirip futbola dayama diye böyle o kadar da nazım geçtiği için hani bizim dostluğumuz çok eski olduğu için böyle bir cümle kurdum. O da çok güzel bir şey söyledi. Ya doğru söylüyorsun, dikkat edelim. Mesela dedi bir atletizmde dedi böyle bir fanatizm yok dedi. Ha buna o zaman değinelim. Buradan tersten gidelim dedim. Özkan da araya girmek için fırsat bekliyordu. Buradan devam edelim mi hocam?
Şimdi, tamam devam edelim. Müsaade ederseniz bir şöyle aktarmaya çalışayım. Bakın mesela fanatizm şeyinin psikolojisinin altında bir ben merkezcilik var. Yani birileri yani bir şey Beatles örneğine dönersek herhangi bir kişi John Lennon'u yani ölümüne sebep olan kişi şöyle bir cümle kuruyor. Diyor ki çünkü sen bu grubu dağıttın diyor. Yani Beatles'ı dağıttın diyor. Veyahut da İspanya özeline gittiğimiz zaman da Figo Real Madrid'den Barcelona'ya gittiği zaman Figo'ya şu suçlama yapılıyor. Diyor ki sen bir bütünlüğü bozdun. Biraz önce hocamız söylediği şeylerde örneklerde olduğu gibi siz maçın zamanını yanlış döneme getirdiniz. Veyahut da bizi farklı yere oturtturdunuz. Veyahut da farklı farklı bir sürü şey söylenebiliyor. Yani sadece kendi özelinin, kendi söylediklerinin doğru olduğunu ya da olması gerektiğini söyleyen bir topluluk var. Tabii ki eğer kişi böyle ya da bir topluluk böyle düşünürse işte bahsettiğimiz işin şiddete doğru da kayması söz konusu. Böyle bir psikoloji var.
Hocam sporun sosyolojisi aslında toplumun sosyolojisinden çok da koparılamıyor değil mi? Ayrılamıyor. Diyebilir miyiz bunu?
Zaten üzerinde konuştuğumuz alan içinde yaşanan toplumun ta kendisi. Hı hı. Yani spordan bahsettiğinizde nasıl spor yani müzikten nasıl bahsettiğinizde aslında o toplumdan bahsediyorsunuz. Edebiyattan bahsettiğinizde hı hı. O toplumdan bahsediyorsunuz. Spordan bahsettiğinizde de yani o ülkede içinde yapılan spor kültürü üzerinden konuşmaya başladığınızda aslında o toplumdan söz ettiğinizi, o ülkenin geçmişten getirdiklerinden söz ettiğiniz gerçeğiyle karşı karşıya kalıyorsunuz. Yani daha anlaşılır olması açısından şöyle bir örnek vereyim.
Lütfen.
Mesela 2000 yılında bir Galatasaray-Leeds United karşılaşması vardı. Evet. O dönemi hatırlayanlar evet. İstanbul'da iki tane İngiliz taraftarın öldürülmesi evet. meselesini hatırlayacaklardır. Şimdi mesela bu coğrafyada maça gidenler şunu bilirler. Maça gitmeden önce polisler arabaları durdururlar. Arabalarda taraftarların arabında arama yapıldığında mesela bıçaklar, sudan bir takım şeyler çıkıp bulunur. Bunları alırlar. Ondan sonra da bir takım işlemler yaparlar ya da maça gönderirler. Ama mesela İngiltere'deki o çok tartışılan hooligan kavgalarına baktığınız zaman hala herhangi bir bu tarz alet edevatın kullanılmadığını
Direkt yani, yumruk yumruğa girerler değil mi?
Yumruk yumruğa kavga ettiklerini evet. görüyorsunuz. Yani bir yerde belirleniyorlar. Bu başka bir kültürün bugün de sürdürülmesi. Bizdeki de başka bir kültürün bugün de sürdürülmesi. Hı. Yani mesela orada döner bıçağıyla maça giden bir taraftar göremezsiniz. Hı. Yani bu onların kafasına hiçbir şekilde bir yere oturmaz.
Şimdi hocam biliyorsun biz Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda tüm dünyaya yayın yapıyoruz. TRT üzerinden, Türkiye'nin Sesi ve Memleketim FM üzerinden. Türkiye'ye dair gözlemlerini de konuşuyoruz. Dünyada da bunun örnekleri var. Konuyu bence buraya getirmen de çok çok doğru oldu. Hani ben tarihte bunun dünyadaki negatif yansımalarına da değinelim istiyordum. İşte Latin evet. Amerika'da da bize benzer gerilimler çok daha fazla çok değil mi?
Çok benzer çünkü... Mesela bıçak kullanma kültürünün bakarsanız eğer Akdeniz coğrafyasında belli başlı ülkeler görürsünüz. Evet. Latin Amerika coğrafyasında görürsünüz ama dünyanın her yerinde bunu görmezsiniz. Yani evet. bu ve buna benzer örnekleri görebilirsiniz.
Bir kıta tabii Avrupa'sında ki, bunu görmüyoruz. Bir Batı Avrupa'da.
Kıta Avrupa'sında evet. daha farklı şekilde görüyorsunuz. Yani evet. mesela kıta Avrupa'sında hooligan örneği de var ama mesela Danimarka'da, Norveç'te hooligan denilen hiçbir şekilde kavgayla uğraşmayan taraftar tiplemeleri de var. Hı hı. Yani bambaşka örnekleri görebiliyorsunuz. O bambaşka örnekler de kendi kültürlerinin yansımaları sonuç itibariyle. Ve bizde şöyle bir durum da söz konusu. Mesela ben bunu dile getiririm. Bizdeki taraftarların birbirlerine anlattıkları öykülere bakarsanız o öykülerde hep ya şu kadar taraftar geldik biz dövdük şunu yaptık derler ama onlar genelde pusu kültürünün sonuçlarıdır.
Evet.
Yani 500 taraftar 20 kişiyi sıkıştırır onları döverler. Ya da birkaç yıl evvel yaşanmıştı yine hatırlayacaksınız. Bir Beşiktaşlı taraftarı Kayseri'de mi yolda garajda yakaladılar orada dövdüler bunların şeyleri yansıdı. Konya'da bir üniversiteli öğrenci Galatasaray forması torbadan yani
aslında hocam şehirler ve takımlar değil burada bizim öne çıkarmak tabii, istediğimiz.
Kesinlikle yani hani bu
bir davranış modeline vurgu yapıyorsun sen.
Bu evet. davranış modeli açısından bunu söylüyorum. Yoksa bunu Türkiye'nin hangi takımına giderseniz gidin benzer anlayışları görebilirsiniz diye bu vurguyu yapıyorum.
Yani o eşik yoksa, her an geçilebiliyor tehlikesi var diye söylüyorsun. Sonra şimdi sen İzmirlisin. Ben biliyorum hani yazılarını takip ediyorum, kitapların var. İzmir'in de kendi arasında nasıl İstanbul'un üç büyüğünün bir rekabeti varsa İzmir'de de hep vardır. Aslında bu rekabet de kişileri, kurumları, takımları diri tutar. İş şiddete dökülüp dediğin gibi vurdu kırdıya gitmesin. Yoksa değil mi bir Altay-Göztepe rekabeti vardır hep. Yanlış mı hatırlıyorum? Ya da bir Karşıyaka rekabeti vardır.
Şimdi şöyle söyleyeyim. Mesela o rekabetin olması demek aslında beraberinde şunu getiririm. Yani Karşıyaka-Göztepe rekabetinden örnek vereyim. Hı hı. Şimdi aynı ligde olduklarında birbirlerini güdülediklerini görüyorsunuz. Yani
motive ettiklerini. Evet.
Transfer anlamında da yani şu anda mesela Süper Lig'de Galatasaray ve Fenerbahçe arasında bir maç oynanacak. Şampiyonluk yolunda gidiyorlar. Sezon başlarına bakın, mesela transfer dönemine bakın. Birbirlerinin talip oldukları futbolcuları alma yönünde adım atmaları tesadüf değil. Hmm. Yani çünkü oradaki amaç rakibim olmasın, ben o futbolcuyu alayım. Ben daha güçlü olayım. Taraftarlar da bu vurguya devam ediyorlar.
Tamam yani, hocam, buna da hep vurgu yaparlar yıllardır. Hani bu aklı selim bu değerlendirmeleri yapanlar. Senin eğer gerçek manada mücadele edebileceğin donanımlı bir rakibin yoksa senin çok güçlü olman zaten ortaya çıkmıyor ve anlamı olmuyor diye bir gerçeklik yok mu? Yani
ya bu, şunu söyleyelim Murat Bey, aslında gerçek olan şey şu: rakibiniz olmadan siz bir hiçsiniz. Heh. Yani karşınızda kendinizi görebileceğiniz bir ayna olmadığı sürece siz istediğiniz kadar büyük olduğunuzu iddia edin, istediğiniz kadar güçlü olduğunuzu söyleyin, bunun bir anlamı olmayacaktır. Çünkü karşı tarafla kendinizi test edebilirsiniz.
Bir ölçekleme, bir mikyas gerekiyor, bir kıyas gerekiyor değil mi hocam?
Bunun başka yolu yok. O olmadan sizin güçlülüğünüz ya da varlığınızın bir anlamı olmuyor. Ne zaman ki onunla test edebiliyorsunuz kendinizi. Heh. Yani şimdi Galatasaray ve Fenerbahçe arasında pazar günü oynayacak olan karşılaşmada alınacak sonuç hemen şampiyonu ortaya koymayacak. Ama öyle ya da böyle bu iki takım arasındaki rekabete bir çentik daha atılacak ve o çentik içerisinde ilerleyen aşamadaki olup bitenlere de göndermede bulunulacak.
Tamam, eyvallah, zaten... doğru, ama bu ne ilk olacak ne son olacak. Yani
İşte tam da burası önemli. Yani o söz konusu 111 yıllık bir rekabetten bahsediyoruz. Evet. 111 yıl. Hı. Yani şu andaki Türkiye Cumhuriyeti'nden daha eski bir
rekabetten bahsediyoruz. Tabii. O zaman bu rekabetin tadını da çıkarmak varken, değil mi? Hani bu kadar, biz bu iki takım üzerinden demiyoruz, bütün takımlar üzerinden diyoruz. Değil mi? Tadını çıkarmak varken işi fanatizme bağlamak tabii ki sosyolojinin konusu. Yani uzun uzun bunları da konuşuruz ilerleyen haftalarda. Ne bir takıma taraftar olarak ait olmak ne anlama geliyor? İşte kendini kıymetlendirmek ne anlama geliyor? Değil mi? Birçok bunun alt başlıkları da var. İşte deplasmanlara giden taraftarlar vardır Anadolu'da. Doğrudur. Bu bir fedakarlıktır, bir anlamı vardır. Ama sosyolojik olarak baktığında Ahmet Talimciler her hafta bir maça gidebilir mi? Gidemez. İşi vardır, gücü vardır. Gidemez. Öğrencilerine ders verecektir, değil mi? Bir takım makaleler yazacaktır.
Ama şöyle söyleyeyim mesela, az önce oğlum geldi. Karşıyaka'nın şu anda iç sahadaki bütün maçlarına gitti.
Tamam. Mesela. Ne güzel. Benim de küçük oğlum da burada Gençler Birliği ve Ankara Gücü'nün bütün maçlarına gidiyor Ankara'da.
Evet.
Neden? Çünkü onların daha bir ev geçindirme dertleri yok hocam. Boyunlarında tuz torbası yok.
Tam da bu söylemiş olduğunuz şurada da ortaya çıkıyor. Mesela yapmış olduğumuz çalışmalarda şunu görüyoruz. Yaş faktörü, yaş ve maça gitme sıklığı beraberinde söz konusu taraftarların olaylara karışma ya da şiddete meyil edip etmeme ihtimalini de etkiliyor.
Tabii.
Yani 18 yaşındaki, 17 yaşındaki bir çocuk, bir gençle konuştuğunuzda, ona sorular yönelttiğinizde aldığınız cevaplarla 50 yaşındaki, 55 yaşındaki ya da 60 yaşındaki birisiyle bir taraftarla konuştuğunuzda aldığınız cevaplar arasında çok büyük farklar var.
Çok doğru, çok doğru. Hocam, o zaman şöyle yapalım mı? Bu haftalık zaten bir son 6-7 dakikamız kaldı. Sana nasıl teşekkür istedim. Edelim. Haftaya yine bu konuya devam edelim. Çünkü ama haftaya biraz da dünyadaki örnekler üzerinden gidelim. Ne dersin?
Vallahi çok çok sevinirim. Dünyadaki örnekler çok daha ilginç örnekler var. Çünkü orada özellikle Latin Amerika boyutunu devreye soktuğumuzda çok ilginç örnekler söz konusu. İspanya'daki tabii. Yaşanan örnekler ya da İskoçya yani işin mezhepsel boyutunun devreye olduğu örnekler girdi, gibi tabii. Çok ilginç örnekler var.
Hocam, o zaman senden ricam olsun, hani böyle başlıkları çıkarırsan haftaya, elinin altında olursa nokta atışı yaparak bu başlıklar üzerinden gidelim.
Olur,
dünyadaki
olur.
Örneklerinde nasıl olduğu konusunda.
Nasıl isterseniz ama şunu söyleyeyim.
Lütfen.
Siz orada atletizm dediniz ya.
Evet.
Yani atletizmle ilgili bir şey söylediniz. Şimdi bütün bu fanatizm örneklerinin daha çok takım sporlarında ortaya çıkması da tesadüf olmadığını belirterek ben noktayı koyayım.
Çok güzel.
Önümüzdeki hafta tekrar devam ederiz.
Lütfen hocam. Peki bu tesadüf değil derken onunla da ilgili birkaç cümle kurabilir misin bize? Yani
şunu söyleyeyim. Şimdi takım sporları beraberinde mücadelenin daha fazla gerçekleştiği ve kişilerin kendisini özellikle kimlik anlamda konumlamasını da getirir. Yani benim takımım karşı takım.
Ait olmanın daha baskın olduğu bir şey değil mi hocam?
Başka bir boyuta taşıyor.
Ait olmanın daha baskın olduğu bir örnekleme oluyor takım
tam,
sporu.
Tam da oraya geliyoruz işte. Oradan itibaren de karşımıza rekabet ve rekabetin beraberinde getirdiği zaman zaman şiddet, zaman zaman kavga pek çok unsuru da barındırabiliyor. Hı. Ve söz konusu özellikle bu rakibin olduğu, rakip ilgisinin olduğu alanın büyüklüğü mesela daha da belirleyici oluyor. Mesela futbol sahalarında bu işin daha çok olması ya da spor salonunda daha az olması arasında da bağlantılar var.
Evet. Bunları
da konuşabiliriz.
Konuşalım hocam. Hatta bir dönem hep şu söylenirdi biliyorsun. Eskiden basketbolcular birlikte maça gelirlerdi. Seyirciler birlikte maça gelirlerdi. İstanbul Spor Sergi Sarayı vardı o zaman. Ben ona yetiştim üniversite yıllarımda. Yani o salonda maç seyretmiş kişilerdenim. Artık mutlu azınlıktanım. Çünkü artık oraları yok biliyorsun. Yerine yeni başka şeyler yapıldı. Ama bir spor sergi sarayı mutlaka kalmalıydı bence. Hani bu uzun uzun üzerine programlar yapılabilecek bir tarihi bir binaydı orası diye düşünüyorum.
İşte bu öyle bir... Evet. Şimdi öyle bir noktaya temas ettiniz ki Murat Bey.
Her biri ayrı bir başlık değil mi hocam?
Yani bu şu anlama geliyor. Aslında kolektif belleğin yaşaması açısından tabii. Stadyumlar da spor salonları da çok önemli yerler. Çünkü oralar insanların sevinçlerini, üzüntülerini yaşadıkları ve tarihe tanıklık eden mekanlardır. O yüzden de onların hayatta tutulması, yani Ankara'daki 19 Mayıs Stadyumu örneğinde olduğu gibi, yani atletizm pisti, pek çok örnek sayabiliriz. Yani bizim biraz aslında ülke olarak bu konulara da daha fazla kafa yormamız, özellikle spor
işte,
saati
işte
içinde.
İşte hocam biz de bunu yapmaya çalışıyoruz. Hani spor daima da biraz futbolun rol çalmasına izin vermeyelim diyoruz. Ama futbol bu gerçekten her yerden karşımıza çıkabiliyor. Özkan da zaten şu anda küsmüş durumda. Hem size hem bana beni konuşturmadınız diyor. Hocam ben sana çok teşekkür ediyorum. Şimdi tamamen topu Özkan'a vereceğim, o anlatacak.
Tamam.
Sağ ol, var ol. Görüşmek üzere.
Sevgiler,
üzere.
Haftaya görüşelim.
Tamam. Sağ ol, var ol. Evet sevgili Özkan, tabii işin latifesi bir yana hocamız da bazı şeyleri mutlaka öne çıkarmak istedi. Senin cümlelerini alalım. Bir 7 dakikamız var, dinliyoruz seni.
Şimdi fanatizm dendiği zaman konu aslında çok farklı bir konu. Yani şunu söylemeye çalışıyorum. Hani program içerisinde sen söyledin ya, hani takımlar üzerinden gitmeyeyim. Hı hı. Ama mesela bir Karşıyaka Göztepe rekabetinden bahsederken o atmosferi bir hissetmek lazım. Hı hı. Bakın bu duygunun iyi anlaşılması için bu...
Hangisinde oynamıştın sen?
Göztepe. Bunların hissedilebilmesi için o mekanlarda bulunmanız gerekiyor. Yani hı hı. Biraz önce senin spor sergi sarayından bahsettiğin
kaldı
gibi.
Kaldı ki biz yalnızca seyirci olarak bulunuyoruz. Sen orada birebir aktörü olarak, sporcu i̇şte, olarak bulunuyorsun. O bizim deneyimlediğimiz bir şey değil. Çok daha de, üst bir deneyim.
Bir de daha öncesinde seyirci olarak da zaten onu
tabii.
deneyimliyoruz.
Ama üstüne onu deniyorsun yani. Çok
anladım.
Daha anlamlı oluyor.
Şimdi devamında mesela taraftar otobüslerine binmek lazım. Hı hı. Yani bir maça bir taraftarlarla birlikte gitmek lazım. Hı hı. Dolayısıyla orada konuşulanı ya da yaşanan atmosferi hissettiğiniz andan itibaren meselenin çok ciddi olduğunu görürsünüz. Hı hı. Yani burada öyle bir kültür var ki onun yenilmesi son derece zor. Hı hı. Mesela hani
ama ayrıca yenmek de gerekiyor yani bir şekilde de o kültürde yaşamalı.
Elbette
değil mi?
Ben sadece zorluğundan bahsettim. Mesela Latin Amerika'dan bahsederken Boca efendim
Juniors, evet.
River Plate maçlarının ne olduğunu bilmek lazım. Veyahut da işte hocamın bahsettiği Celtic Rangers mücadelesindeki altyapısını çok iyi
arka
algılamak
planı,
lazım.
Tabii.
Programın başında ben şunu
ya da Real Madrid Barcelona, orada da bir etnik gerginliğin işte, sonuçları vardır.
Sadece bir oyuncu bazında bakın, o küçük bir örnek vermiştim ve Figo'nun mesela Madrid'den Barcelona'ya evet. transferinde bütün dünya yer yerinden oynadı. Yani sadece konu neydi? Bir oyuncunun sadece bir takım değiştirmesiydi.
Doğal hakkı değil mi yani bir takım?
Ama bu yıllarca konuşuldu. Yani bu dediğim gibi başta da söylemiştim. Çok ben merkezci ve vazgeçilmesi çok zor bir durum. Bu yüzden yani gerek işte bilim adamlarına ya da sosyologlara adı her neyse fazlasıyla konuya eğilmeleri lazım ve bu mekanlarda bulunup doğru tarifler yapmaları hı hı. gerekiyor. Hani üst perdeden bir takım şeyler söyleyebilirsiniz ama hakikaten işin içinde olduğunuz zaman çözümlenmesi gerçekten zor bir durum olduğunu görürsünüz.
Ama tamam. Ahmet Hoca şu anda dinliyordur bizi, hı. gülüyordur yani. Bana haksızlık yapıyor Özkan diyordur. Çünkü o seyirci olarak falan da hakikaten o etkinliklerin içindedir. Tabii senin ne demek istediğini ben anlıyorum da biraz esprili bir şey yapayım dedim.
Şey var işte Ahmet Hocam tam yerinde oturuyor mesela
evet,
İzmir'de.
Evet.
Şimdi İzmir atmosferini 4 yıl yaşamış bir insan olarak ben çok yakından biliyorum. Karşıyaka'da yürümek Karşıyaka maçlarında bambaşka bir duygudur. Güzelyalı'da Göztepe maçlarında yürümek
başka
inanılmaz
bir
şeydir. Yani sizi ben mesela futbolcu olarak orada bulunduğum zaman herkes önümü çevirip bana merhaba demek istiyordu. Ben de diyordum ki ben o kadar önemli biri değilim. Bakın fanatizmle ilgili konuşuyorum. Yani sadece burada oynayamışım. Hayır sen düşündüğün gibi değilsin diyordu. Çünkü 60'larda oynayan o ekibin, o efsane ekibin bugün bir parçası olduğumu bana sürekli hatırlatıp beni bambaşka bir kolta...
Şimdi sen bu örneği verince yani o özellikle 80'lerden itibaren ibre terse döndü ya, ne mutlu ki. Bizim takımlarımızın, futbol takımlarımızın işte Almanya'da, Hollanda'da, Avusturya'da galibiyetinden sonra oradaki vatandaşlarımızın, şu anda bizi dinleyenler de var onların içinde.
Tabii büyük grup
o sokaklarda kaynağı. Yürümesinin ne olduğunu
tabii bu da,
hatırlamaları
bu,
gibi değil
tabii
mi?
Bu işin artısı tabii ki. Yani diyeceğim şey var. Taraftarlık, bakın o kadar çok değişik şeyler var ki, kimlikler. Holigan, fanatik, taraftar, sporsever, seyirci, belki de endüstri futbolunda müşteri, katman katman şeyler var. Çeşit çeşit.
Ve bunlar bazen iç içe geçiyor.
İşte bütün bunların miksajından yani doğacak bambaşka kelimeler kurulması ve meselenin üstünde durulması lazım tabii ki.
Evet, Eda yine konuya el atmış. Yayını bir dakika uzattın dedi. Bir 60 saniyen daha var. Sana kıyamadı Eda, bak görüyor musun? Bana hiç bugüne kadar böyle bir dakika vermedi.
O zaman şöyle bir şey söyleyeyim. Yani sadece maçlara işte bir takım kesici aletlerle gidilmesinden ziyade mesela Avrupa'da böyle bir şey yok ama şöyle bir şey var. Yaşanan Heysel faciası
tabii,
ya da Hillsborough var.
Tabii.
Bütün bunların hiçbirisinde bıçak yok ama
yine ölüm de çok
50'den
var.
50'den fazla ölüm var. Demek ki fanatizm öyle bir şey ki bazen buna bile gerek duymuyor. Öyle bir topluluk psikolojisi var ki sizi bir anda 45 kişiyi bir duvara sıkıştırabiliyor ya da bir tribünü aşağı indirebiliyor.
Bence çok çarpıcı bir analiz yaptın ve çok çarpıcı bir finalle programı bitiriyoruz. Yani Eda'nın programı bir dakika uzatmasının bir esbabı mucibesi varmış hakikaten. Tam da bu cümleyi kuracakmışsın sen. Hakikaten çok teşekkür ediyorum.
Ben teşekkür ederim.
Hem sabrına hem değerli katkılarına. Evet. Sevgili dinleyiciler, Spor Daima'dan bu haftalık da bu kadar. Program ekibimiz sevgili Eda Kotanoğlu, konuğumuz sevgili Özkan Pekesen, ana kumandada sevgili Gökhan Polat. Gerçi Gökhan gitti, yeni arkadaşımız geldi ama ben yaşlılık dolayısıyla onun adını hatırlayamadım. Eda da yazmadı için diyecektim. Cihan Aydoğan dedi. Cihan Aydoğan'a da teşekkür edelim. Ve mikrofonun başında da prodüktör, hazırlayan ve sunan ben Murat Ören vardım. Hepinize sağlıklı, mutlu, ağız tatlı bir hafta diliyoruz. Görüşmek dileğiyle.
Spor Daima. Spor Daima.